İyi akşamlar efendim. Bugün tarih çok ilginç bir tarih. 24 Nisan 2024 yani 24.04.24. İlginç. Gündem, içerik de çok ilginç. Günlerden çarşamba saat 19. Now Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz adeta. Efendim adeta bugün haber bülteni adeta bir müzikal gibi. Size söylüyorum demokrasi çok eğlencelidir diye. Şimdi inanacaksınız. Efendim bakalım haberlerimize geçelim. Türkiye'nin gündeminde buluşmalar, görüşmeler olacak mılar, olmayacak mılar var. İşte ilk buluşma.
İkili görüşme öncesi ilk temas Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyona katılan muhalefet liderlerinden bir tek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i çaya davet etti. Erdoğan'la Özel ilk kez bir araya geldi.
Bugün bayramlaşmak üzere kendisi içeride bir çay içelim demiş. Çayımızı içtik, bayramlaştık.
31 Mart seçimini CHP'nin kazanması sonrası Özgür Özel Erdoğan'dan randevu isteyeceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı kapımız açık dedi. Ne zaman, nerede bir araya gelecekleri, ne konuşacakları 23 Nisan resepsiyonunun da ilk gündem maddesiydi.
1 Mayıs'ta Taksim'in açılması ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararına uymuyor. Son Çanakkale örneğinde tanımıyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da İsmail Ağa Cemaati liderinin cenazesine katılması nedeniyle 23 Nisan resepsiyonuna gecikmeli geldi. Tam da CHP Genel Başkanı Özgür Özel anayasa eleştirisi yaparken salona girdi.
Efendim Özgür Özel de buralarda bir sıkışma görüntüsü alabilir miyiz?
Ne de olur.
Resepsiyon salonunda yan yana gelmedi ikili. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortakları ve milletvekilleriyle mermerli salona geçti. Özgür Özel'i de davet etmesi için AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nu görevlendirdi. Akbaşoğlu'nun acelesi vardı, Özgür Özel'e de yoğun ilgi.
Başkanım, sörfçü milli, 12 yaşında.
Öyle mi?
Gel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Öyle mi? Çok memnun oldum.
Efendim deyim yerindeyse Özgür Bey'i kaptınız. Nereye götürüyorsunuz efendim?
Yok.
Sayın Cumhurbaşkanı ile mi görüşeceğiz?
Böyle bir sırada.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekli koltukta mermerli salonda. Cumhur İttifakı ortakları, Meclis Başkanı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel masada kuru pasta ve çaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e sağlığını sordu. Yaklaşık 10 dakika sürdü buluşma. Erdoğan ve Özel baş başa görüşme için de bir sonraki hafta için sözleşti.
İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz.
Hasan Bey'le bizim özel kalemle görüşecekler. Gelecek hafta içinde uygun bir tarih belirlenecek.
Muhtemelen tabii ki Beştepe'de gerçekleşir kanaatimce.
Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?
Değiliz herhalde onların söylediğine göre.
Özgür Özel'in davet edildiği sohbette Bahçeli resepsiyona katılmadığı için yoktu. Hüdapar ve DSP genel başkanları vardı ama resepsiyonda olmasına rağmen Fatih Erbakan'ı davet etmedi Erdoğan. Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı sosyal medyada arşivden bir kare paylaştı. Anıtkabir'den Necmettin Erbakan tek, Özal, Türkeş ve Ecevit'in üçlü sohbet ettiği ana dair.
Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Olayın değerlendirmesinin takdirini de tabii ki aziz milletimize bırakıyoruz.
Sana söylediğim sözlere kızma. Sitem ediyorsam ettiren sensin.
23 Nisan resepsiyonuna katılmayan Devlet Bahçeli ise bir gün sonra eşofmanlarıyla tartan pistteydi. Yürüyüş yaptığı ana ilişkin görüntüleri paylaştı MHP Genel Merkezi. Fonda Ferdi Tayfur, şarkının sözleri sana sitem ediyorsam ettiren sensin, sana hain diyorsam söyleten sensin.
Ben sana dost oldum, sen düşman oldun. Sen beni kendine göre mi buldun? Hainsin diyorsam söyleten sensin.
Ya affınıza sığınarak değerli kardeşlerim, affınıza sığınarak bu Ferdi Baba'yı duyduk, doyamadık. Bir kere daha izleyebilir miyiz? Ne oldu?
Hep köle misali zincire vurdun. Ben sana dost oldum, sen düşman oldun. Sen beni kendine göre mi buldun? Hainsin diyorsan söyleten sensin.
Efendim ben de Ferdi'ciyim. Doğrusunu söylemek gerekirse Müslümcüyüm. Şimdi bu tabii o kadar ilginç bir paylaşım ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi sitesinden yapıldı. Hesaplarından yapıldı bu paylaşım. Ve bunu tabii anlamak için çok uzun günler konuşulacak bu şimdi. Diyorum işte bakın demokrasi eğlencelidir diye. Bu seçim sonuçlarından sonra neler oluyor görüşenler, görüşmeyenler. Mesela şimdi merak ediyorum. Bunun arkasından kim hangi şarkıyla cevap verecek? Buradaki mesaj kime? Siz bir tahminde bulunmuşsunuzdur. Acaba mesela Irak ziyaretiyle ilgili mi? Özgür Özel görüşmesiyle ilgili mi? Başka bir şey mi? Yeni anayasa tartışmasıyla ilgili mi? Göreceğiz. Fakat mesela arkadan ne gelecek? Mesela Samime Sanay'dan söyleme bilmesinler mi? Mesela birisi cevap verecek. Ya da ne bileyim onu Tarkan da söylüyor. Ya da Ayten Alpman'dan herkes kendi yolunda mı? Ya da yine Ferdi Baba'dan merak etmesen mi? Şimdi bir dakika. Bunu da duyduk ya. Ne güzel şarkıdır. Evet devam edelim. Devam edelim. İpin ucunu kaçırmayalım. Ama memleket öyle enteresan. Şimdi efendim. Göreceğiz bakalım kime gelmiş bu şarkı. Kime gelmiş. Onu göreceğiz. Önümüzdeki günlerde. Fakat bugün o yüzden ben müzik paylaşımı yapmadım. Gerçi bir kedi rol çalmış benden de sosyal medya hesaplarındaki paylaşımımızda. Müzik paylaşımı yapmadım. Çünkü bugün müzik dolu her şey. Şimdi Fatih Erbakan da ayrı kederli. Fakat bir şey var, bir mesele var. Şimdi bir gündem oluştu. Sürekli efendim o onunla görüşecek mi, bu bununla görüşecek mi? Görüşmelerin odağında sürekli Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan var. Ben şunu merak ediyorum. Bu gündem bir yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bütün bunların merkezinde olduğu hissi yaratıyor. Belki bu bir stratejidir, onu da söyleyeyim. Muhalefet pek bunu hissediyor mu, hissetmiyor mu bilmiyorum. Ben olsam, naçizane ben kimim, hiç kimseyim de. Aklına geliyor insanın. Ben olsam derim ki ya ne diye görüşecekmişiz. Bugüne kadar yaptıklarımız sırasında seçimi kazanana kadar efendim hiç görüştük mü de bugünlere geldik. Şimdi ne diye görüşecekmişim. İster görüşür ister görüşmez derim. Çünkü bu görüşme trafiği ve görüşme edebiyatı bana biraz tuhaf geliyor. Ya da şunu derim. Sayın Erdoğan önce bir karar versin lütfen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mı görüşeceğim ben yoksa AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'la mı görüşeceğim derim. Dolayısıyla bu sürekli görüşme gündemi bence farklı şekilde ele alınması gereken bir gündemdir. Anayasa meselesine sonra geleceğiz. Onu dün de öyle söyledik ama bu anayasa meselesi bu şekilde yeni anayasa yapılamaz. Şu seçim sonuçlarından sonra yeni bir meclis oluşmadan bir anayasa gündemi bence oluşamaz. Evet. Uzattık biraz ama neyse şimdiki haber bu haber de çok acayip. Efendim mecliste biliyorsunuz resepsiyon vardı 104. yılı kuruluş yılı. Ne ıstakoz vardı ne de saat.
Gayet iyiyiz. Sabah ayrı program. Çocuklarla 23 Nisan'ı kutladık. Ondan sonra İstanbul seferi yaptım. İstanbul'dan şu anda döndüm geldim ve buradayım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 23 Nisan resepsiyonu siyaseten uzak isimleri yan yana getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu'nu da. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı da Türkiye Uzay Ajansı kıyafetiyle resepsiyondaydı.
Devletimizin iradesiyle ayağa kaldırdığımız ilham kaynağı görevi anlatma şansımız oldu sayın.
Yeni alın notlarımızla inşallah yetişeceğim.
Bayramda dünyanın en lüks adreslerinden Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozu paylaşmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan AK Parti İzmir Milletvekili Şevinen Bursalı 23 Nisan resepsiyonunda yoktu. Resepsiyon menüsünde de ne ıstakoz vardı ne deniz ürünü. Geçtiğimiz yıllarda gösterişli menüler hazırlanıyordu meclis resepsiyonu için. Bu kez tasarruf menüsü vardı adeta. Et bile yoktu. Atıştırmalıklar, birkaç çeşit tatlı. Resepsiyonda Now Haber kamerasının kaydettiği bir başka görüntü. 500 bin liralık saati ve belediye etkinliklerinden para aldığı iddiasıyla gündeme gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu.
Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim.
Takmaya devam edeceğim dediği yarım milyonluk saati kolunda yoktu bu kez. Ama her sohbetinde konu belli ki saatiydi. Önce AK Partili kadın milletvekillerini anlattı. Sonra da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e boş bileğini göstererek alışkanlık mıdır bilinmez sağ eliyle de hep sol bileğini kapatma ihtiyacı hissetti. Saat olmasa bile.
Git işine edepsiz adam.
Senin terbiyesizsin çünkü yalan söylüyorsun. Hadi Selahattin'le karpuz kesecektin. Yüreğin varsa benden kes.
Buraları. 23 Nisan resepsiyonun öncesinde meclis bahçesinde yaşanan kavga. DEM Parti'yi İstiklal Marşı'na saygısızlıkla suçlamıştı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal. DEM Parti milletvekili Sırrı Sakık'la meclis bahçesinde söz düellosu devam etti.
Şerefsizlik yapma. Partini bütün herkesi satmışsın bir milletvekilliğine. Senin bütün derdin vekil olmak.
Evet. Şimdi bu tabii bu da apayrı bir hikaye. Çünkü saat kolda yok ama boşluğu var. Kıymetli vekil. O boşluk, saat boşluğu dolmamış. Sürekli el orada. Mesele zamanla ilgili değil ya, zamanı unutmak için aslında saat. William Faulkner öyle diyor, Amerikalı yazar. O da o boşluğu dolduramamış. Aklında sürekli zaman var anladığım kadarıyla. Istakozsa, ıstakozsa hiç yok. Bu arada Alper Gezer Avcı da orada. Alper Gezer Avcı da pilot kıyafetleriyle gelmiş. Yani meclis resepsiyonu değil, kıyafet balosu gibi olmuş bir yandan da. İlginç ya, ilginç. Evet. Şimdi bayram kutlamasında İstanbul'a gelelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, millet haddini bilmeyenlere dersini vermeyi bilir dedi. Türkiye durma, yaraşma,
Üsküdar beni çok heyecanlandırıyor. İstanbul beni çok heyecanlandırıyor. Hele hele Cumhuriyet deyince çok daha fazla heyecanlanıyorum. Mustafa Kemal Atatürk deyince coşuyorum. Türkiye'm deyince canım feda diyorum. Ne güzel bayram bu bayram. Ulusal egemenliğimizin bayramı, çocuklarımızın bayramı. Kutlu olsun.
Coşkuyla, heyecanla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Türkiye. İstanbul'da sabah resmi törenlerle başlayan kutlamalar gece yarısına kadar devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar Meydanı'nda yaptı kutlamayı. Ekrem İmamoğlu 104 yıl öncesinin ruhuyla seslendi gençlere.
23 Nisan 1920'de biz bir kişinin, bir grubun değil, milletin iradesini kabul ettik. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedik. O gün bugündür millet ne derse o olur dedik. Bazen kendisini milletin üstünde görenler çıkabilir. Ama millet haddini bilmeyen herkese ne yapar? Hak ettiği dersi verilmesini çok iyi bilir. Çok iyi bilir.
Danslar, konserler, gösterilerle hem çocuklar hem gençler eğlendi Boğaz'ın kıyısında. Ekrem İmamoğlu 16 ülkeden gelen dünya çocuklarıyla birlikte çıktı sahneye.
Yurtta barış, dünyada barış. Bu ülke var ya bu ülke, dünyada en değerli ilke. Mustafa Kemal Atatürk söyledi. İşte onun izinden gideceğiz.
Atatürk'ün çocukları! Muhteşem bir bayrama hazır mısın?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstanbul ilçelerinde de konserlerle kutlandı. Şişli'de 23 Nisan coşkusu Hadise şarkılarıyla yaşandı. Yaydan çıkan o geri dönemez, kimse
kararımı değiştiremez. Şimdi bu arada burada haberin içinde bilgisi var ama Steinmeier ile Özgür Özel'in görüşmesiyle ilgili herhangi bir görüntü gelmedi. Haberi hazır. Ama bir mesaj okumak istiyorum, hemen gitmeyelim. Ferdi Baba'nın şarkısını duymak çok güzeldi. Allah kendisine sağlıklı uzun ömürler versin. Efendim Ferdi Tayfur sağlık sorunlarından bir an önce kurtulmasını dilerim ben de. Geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletiyoruz. Ellerine sağlık. Bütün bizim kültürümüze, hayatımıza kattıkları için. Bir başka izleyicimiz unutmaktan bahsetmiş. Unutmakla ilgili başka bir şey söyleyeceğim ama bu haberi bir izleyelim. Aklıma şimdi bir ilginç bir şey geldi.
Türkiye ziyaretinin 3. yani son gününde Beştepe'deydi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Erdoğan'la görüştü. Ziyaretinin Ankara durağında ilk adresi Anıtkabir'di. Türkiye ziyaretine Ekrem İmamoğlu ile başlamıştı Almanya Cumhurbaşkanı. Ankara ziyaretinde de ilk görüşte isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tı. Ziyaretin adresi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi.
Almanya Cumhurbaşkanı'nın Mansur Yavaş'la Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde görüşmesi öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Öğrenciler de fakülteye birkaç arama noktasından sonra anca girebiliyorlar.
Cumhurbaşkanı korumaları öyle istemişler.
Biz giremeyeceğiz.
Aynen.
Alman basını ve Anadolu Ajansı dışında içeriye basın mensubu alınmadı. İsrail'in Gazze katliamı üzerinden Alman Cumhurbaşkanı'na yönelik protestocuları da polis yaklaştırmadı.
Kendisine 4-5 konu hazırlamıştım ama zaman darlığından maalesef bir kısmını söyledik. İsrail'in Gazze'deki katliamını kınadığımızı belirttik. Terör konusuyla göçmen konusuna maalesef giremedik.
Mansur Yavaş, Gazze'de yaşanan İsrail katliamını ve vize problemini gündeme getirdi. Alman Cumhurbaşkanı da rekor oyla ikinci kez seçilen Mansur Yavaş'a Almanya seçimdeki büyük başarınızı biliyor dedi.
Mansur Yavaş'la görüşmesi yaklaşık yarım saat süren Almanya Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş'tan sonra yaklaşık bir saat daha Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde kaldı ve birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye geçecek.
Beştepe'de resmi törenle karşılandı Almanya Cumhurbaşkanı. Heyetler arası görüşmede terör, göçmen meselesi ve Türkiye'nin almak istediği Eurofighter savaş uçakları da masadaydı. Bir gece önce 23 Nisan resepsiyonunda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e soruldu. Bakan, Alman Cumhurbaşkanı'nın beraberinde döner getirmesine gönderme yaptı.
Döner sağlıyor. Döner bittikten sonra soracağız.
Tartışmalar yüzeysel. Bu kadar çeşitli heyetin eşlik etmesinden memnun oldum. Arif Keleş'in döneri de bu çeşitliliğin bir parçası.
Herhalde döner İstanbul'da bitirildi.
Döner iki liderin basın toplantısında da gündeme geldi. Gazze katliamında karşılıklı cümleler kuruldu.
Orta Doğu'daki çatışma konusunda birçok konuda hemfikir değiliz. Hamas vahşice saldırıyla İsrail'de 1200 kadın, erkeği ve çocuğu öldürdü. Bize göre 7 Ekim saldırısı olmasaydı bu savaş olmazdı.
İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı 45 bini, yaralılar 75 bini buldu. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti.
Erdoğan, İsrail'le ticareti de bitirdik cümlesini kurdu. Steinmeier'in Türkiye'deki son teması ise CHP lideri Özgür Özel'le oldu. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bir araya geldi iki isim.
Evet, bu arada görüntü fotoğrafta geldi, görüyorsunuz. Hayırlısı olsun bu görüşmeler. Fakat bir döner diplomasisidir. Bakın burada kaç senedir, sadece burada 4 yıldır söylüyorum bunu. Bunun üstüne koca bir dosya hazırladım. Vaktiyle yazılı basındayken. Yayın yönetmenliği yaparken. Ve dönerin nasıl bir sektör oluşturduğunu dünyada, o sektörün en kuvvetli olduğu ya da ilk işte keşfedildiği bütün yerlerle konuşarak dolaşarak filan hazırlamıştım. O günden beri anlatıyorum. Bunun aşağı yukarı şöyle diyelim o zaman 7-8 yılı var. O günden beri anlatıyorum. Döner bizimdir. Bir kere dönerse bizimdir. Bize döner hediye getirmesi çok ironik dedim dün. Bir döner bahsidir. Açıyor, almış başını gitmiş. Bakın İstanbul'da bitti mi diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Döner. Oraya kalmamış Ankara'ya doğru. Şimdi bu döner meselesi önemli. Çünkü aynı gün başka bir haber geldi. Avrupa Birliği komisyonu neye uğraştık bununla? Döneri, Türk döneri olarak tescil etti Avrupa Komisyonu. Ezine peynirinden sonra döner de artık Türk döneri olarak Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği tarafından tescil edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türkiye'de Almanya'ya kaptırdığı bu sektörü bütün dünyada bir network, bir ağ oluşturup belli standartlar geliştirip bu geliri kaybetmez. Çünkü bizimdir. Evet. Devam ediyoruz şimdi. Şu belediyelerdeki borçlar, şatafat filan. Hatırlıyorsunuz Turgut Altınok'u, Keçiören eski belediye başkanı. Efendim milyarlarca borç çıkmış orada. Biz de soruyoruz. Mülk Allah'ın. Peki bu borç kimin?
1 milyar 350 milyon SGK artı vergi borcu, 350 milyona yakın da belediyenin dış borçları var. Toplamda 1,7 milyar.
Mal, mülk bunlar hepsi Allah'ın.
Bırakılan borcu halkımız bilsin istiyoruz.
Mal varlığı tartışmasında yüzlerle ifade edilen konutları, dükkanları için mülk Allah'ın ifadesini kullanan Turgut Altınok'un Keçiören Belediyesi'ni 1,7 milyar lira borçla devrettiği ortaya çıktı. Seçimden hemen önce de kasada emekli ikramiyeleri için duran 48 milyon lirayı müteahhitlere ödediği.
Emekli ikramiyeleri ödenmesi yerine müteahhitlere ödendiğini gördük.
Yıllarca Keçiören Belediyesi'ni yöneten, son seçimde rekor oy farkıyla Ankara Büyükşehir Belediye yarışını kaybeden Turgut Altınok'un 31 Mart öncesi yüzlerce kişiyi de usulsüz işe aldığı iddiasında CHP'li Başkan Mesut Özarslan.
Maalesef 346 personelimizi usul dışı yöntemlerle, böyle bir ihtiyaç olmadan siyasi yönüyle alındığını görmüş bulunmaktayız.
İsrafın en önemli simgelerinden biri olan Yunus Emre Belediyesi'nin makam odasındayız. Bir soba var, dünya para.
İşte o 1,5 milyon liralık şömine, dışı işlemeli, seramik kaplı, altın varaklı koltuklar, çini vazolar, el dokuması halılar, işlemeli kapılar, oyma ahşaplar. 31 Mart öncesi belediye koltuğunda oturan AK Partili Mehmet Çerçi'nin milyonlarca lira harcadığı makam odası.
Belediyede çok borçlu olduğu için bunları ileride açık arttırmayla satışa çıkartıp belediyeye bir gelir kaybedeceğiz.
CHP'li Yunus Emre Belediye Başkanı Mustafa Balaban ziyaretine gelen vatandaşları da o makam odasında ağırlıyor. AK Partili başkan dönemindeki şatafatı, israfı anlatıyor. 43 belediye aracını da iade etti. Yunus Emre Belediyesi'nin sadece kiralık araç borcunun 68 milyon lira olduğunu açıkladı. Metrekaresinin 25 bin liradan satılması gereken bir arazinin 8500 liradan satıldığını.
30 milyonluk bir belediye de burada kamu zararına uğruyor.
20 milyar TL gibi devredenin bize bildirdiği bir borç var. Ancak görünen o ki borcumuz 20 milyarın da üzerinde.
AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler içinde en borçlu belediye Bursa. AK Partili Ali Nur Aktaş'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'li Mustafa Bozbey'e 20 milyarın üzerinde borçla devrettiğini CHP Bursa Milletvekili açıkladı.
Biz engel olmasaydık eğer 500 milyon parayı Manisa Belediyesi'nin bütçesinden, 150 milyon parayı da MASKİ'nin bütçesinden ödemeye kalkacaktır.
Yapılması gereken harcamalar yapılır. Eğer burada bir yanlışlık görürseniz de hukuk yolu da açıktır.
Belediyelerin borç ve harcamaları Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. Muhalefetin kamuda israf araştırılsın önergesi Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi.
İşte Almanya gündem ya. Mesela Almanya şansölyesi vaktiyle Merkel'in odasıyla şu belediye başkanının odası bir karşılaştırılsa ya, bir bakılsa bakalım. Bu konuda gerçekten kıskanıyor olabilirler. Gerçi neyse. Evet efendim, şimdi geldik bir skandala. Cumhurbaşkanı başdanışmanından CHP'li başkana montaj kumpası.
Montajdan bıkmadılar. Sürekli montaj videolar, montaj resimler peşindeler.
TC tabelası asarak şov yapan CHP'nin Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin Alça, terörist başının fotoğrafının asılı olduğu makamda oturup demleniyorsa başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu CHP Dem ortaklığının değil, CHP-PKK işbirliğinin apaçık resmidir.
Sayın Başdanışman, fotoğrafın orijinalini paylaşıyorum ki ahlaksızlığınız görülsün.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Adana Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Oya Tekin'in DEM Parti seçim bürosuna yaptığı ziyarete ilişkin fotomontajlı bir fotoğraf paylaştı. Fotomontajla o ziyarete eklenen terörist başı Öcalan'ın fotoğrafı üzerinden terör suçlaması yöneltti. CHP'li başkan orijinal fotoğrafla ahlaksız yanıtını verdi.
Mayıs ayındaki seçimlerden beri bu geleneksel hale geldi AK Parti tarafından. Demokratik hiçbir ülkede montajla siyasetin yapıldığı görülmemiş.
Haydi birlikte sandığa.
Haydi. Bak, bu çok önemli.
Kandil'dekilerle video çekimleri var. Ama montaj, ama şu, ama bu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mayıs seçimleri öncesi meydanlarda Kılıçdaroğlu'nu terör örgütü yöneticileriyle birlikte gösteren montaj videolar paylaşmış ve montajı savunmuştu. Başdanışman Oktay Saral da ikincisine imza attı. Adana Seyhan ilçesinin belediye başkanı CHP'li Oya Tekin, DEM Parti seçim bürosunu ziyaret etti. O ziyaretin orijinal fotoğrafı. Duvarda DEM Parti flaması var. Erdoğan'ın başdanışmanının paylaştığı sahte fotoğraftaysa duvarda terörist başının fotoğrafı var. Yani fotomontaj yapılmış. Montajlı fotoğraf üzerinden terörle işbirliğiyle suçladığı belediye başkanı Oya Tekin, fotoğrafın orijinaliyle yanıt verdi.
Biz dürüstler, siz yalancılardan daha cesuruz, unutmayın. Bundan sonra umarım acı kötü montaj fotoğraflarla bu halkı yanıltma zavallılığına girmezsiniz.
Montajda artık buraya kadar geldiler. Bundan sonra vatandaşımızın bu montajlara, yalanlara karnı tok artık.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral montajlı fotoğraflı sosyal medya paylaşımını sildi ama CHP'nin hedefindeydi.
Tepkiler sonrası tweetini silmesi yetmez. Çıkıp kamuoyu önünde bir kere af dilemeli.
Yani fotoğraf montajlanmamış halinde de ben Atatürk falan görmedim bu arada fotoğraflar arasında. Benim dikkatimi çekti. Şimdi efendim, bir kıymetli izleyicimiz diyor ki hafızayı beşer nisyan ile mağlüldür. Yani insan beyninin kusuru geçmişi unutmasıdır. Unutmak her zaman kötü de değildir. Bazen de bilerek unutulur. Yani belli bir siyasi dönemden başka bir döneme geçilirken falan işe yarayabilir. Yani kalp kırmamak için falan. Hatta şöyle söyleyeyim, demin aklıma gelen oydu. Milattan önce 400'lü yıllarda Atina'da çok uzun bir iç savaş yaşanıyor. Ardından bir Yunan general, ki yanlış hatırlamıyorsam Trazibulus falan da adı. Bu adam ilk unutma kurumunu, müessesesini bir çeşit af gibi yasaya koyduruyor. İlk defa giriyor. Yani şunları unutalım, bir kabahatler yaptık, oldu bitti falan diye. O günden beri de unutma diye bir şey var. Yasalarda var. İlk defa o zaman girmiş. Bir dönemi kapatıyorsun, bir dönemi açıyorsun filan falan. Şimdi tabii bu unutulan sorunları unutulan öğretmenler için geçerli değil. Onları unutamazsınız. 23.900 öğretmen ataması da yetmez diyor Özgür Özel.
Susma Aydın, 100 bin artı.
Atama sayılan Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki için, önümüzdeki hafta için açıklayacağız.
Bu rakam maalesef 23.900'dür ve 23.900 öğretmenin atanması asla kabul edilemez.
Yüz binlerce öğretmen atama müjdesi beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir miktar atama yapacağız dedi. Bakan yine sayı vermedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel atama yapılacak öğretmen sayısını 23.900 olarak açıkladı.
100 bin öğretmen atamasının yapılması gerekiyor.
Şu andaki net ihtiyacımız 68 bin öğretmen ihtiyacımız var.
2023 Eylül ayında eğitim öğretim yılı başlarken söyledi Milli Eğitim Bakanı 68 bin öğretmen açığı olduğunu. Nisan ayı geldi, atama yok. Yapılacak açıklaması var ama ne rakam belli ne takvim.
Sayın Cumhurbaşkanımızla da konuştuk. Maliye Bakanımızla da konuştuk. 2023 KPSS puanıyla atama yapacağız.
22 yılın sonunda 1 milyondan fazla atanmayan öğretmen var. Hiç sıkılmadan masumlaştırarak atanamayan öğretmenler diyor.
Önümüzdeki hafta sayı ve branşları açıklamış oluruz.
sendikalar en az 68 bin atama olmalı derken, muhalefet 100 bin rakamını dillendirirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sayı ve atama tarihi için önümüzdeki haftaya randevu verdi. Ancak Özgür Özel iktidarın 23 900 atama yapacağını iddia etti.
Sayın Erdoğan da bir miktar atama yapacağız dedi. Bu rakam maalesef 23.900'dür.
Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yapmadı. 28 Nisan'da atama bekleyen öğretmenler Ankara Ulus Meydanı'ndan seslerini bir kez daha iktidara duyurmaya çalışacak.
Milli Eğitim Bakanı bu arada kabine toplantısı olursa önümüzdeki hafta sayıyı açıklayacaklarını söyledi. Uzlaştık biz dedi ama kiminle uzlaştığını bilmiyoruz. Mehmet Şimşek'le mi? O döndü mü? Bilemiyoruz. Yani biz yerel halk olarak bunlardan habersiziz. Efendim gelelim kentsel dönüşüm konusuna. Kentsel dönüşümde maliyet 3 yılda 7 kat arttı.
35 yıllık bir binamız sonuçta bizim. Demirlerimiz nervürsüz, betonumuz sağlıklı değil. Oturulacak vaziyette değil. Yani biz her akşam girdiğimizde tabuta girdiğimi düşünüyordum.
Bizim oturduğumuz yer 40 daire. İlk başvurduğumuzda bizden 300 bin lira fark istemişlerdi. Şu an o fark 2 milyona çıktı. 3 yıl içerisinde 120 metrekare dairesi 45 metreye düştü. Ama hayatımız daha önemli olduğu için mecbur kabul etmek zorunda kaldık.
Riskli binalarda yaşayanlar evlerini kentsel dönüşüme sokmak istese de yükselen maliyetlerin altından kalkamıyorlar. İnşaat maliyetleri katlandı. İstanbul'da bir dairenin metrekare maliyeti bir yılda yaklaşık %60 arttı. 16 bin liradan 25 bin liraya çıktı.
Şu anda inşaat maliyetlerini biz ortalama 25 bin liradan hesaplıyoruz. Bunun içinde tüm maliyetler var. Proje maliyeti, işte zemin iyileştirmesi vesaire. Ama yaklaşık bir yıl önce bu maliyetler 16 bin liraydı.
Arkadaşlarım buradan çoğu çıkmak istemedi. İmkanları yoktu. Bugün bir emekli maaşı nedir? 10 bin lira. Şu yan komşularımızda kiralar nedir? 20-22 bin lira. Nasıl gideceksin, nasıl yıktıracaksın?
Ben de ödeyemiyorum. Faizler çok yüksek. Kredi çekilemiyor. Çekebilen sadece 12 ay çekebiliyor, ödeyemiyor.
Ben giriş katında oturuyordum. Bayağı çatlak vardı. Bir üste çıkacaksın sen dediler. Bayağı fiyatımız bizim arttı. Zor olacak tabii ödemeler ama.
İstanbul'da bir riskli bina daha yenileniyor. Kadıköy'deki Gökay Apartmanı'nın sakinleri %100 oranında anlaştı ve binanın yıkımına başlandı.
Burada vatandaşlarımız daire başı ortalama 800 bin lira gibi bir rakamla borçlandılar. Bazı vatandaşlarımız için bu para çok. Kamu bankalarının bu süreçlere destek olması gerekiyor. Eğer uygun ödeme planlarıyla vatandaşa bir ödeme planı sunabilirsek ciddi bir talep var. Başvuru bağımsız birim sayısı olarak 470 bini geçti. Burada 1.7 milyon insan yaşıyor. Yani bir anda bu insanların hayatını kurtarabilme imkanımız var.
Kiptaş riskli yapıları inşaat maliyetine yenilemeye devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden sonra dönüşüm için talepler arttı.
Uzlaştığımız yıkıp yeniden yapabileceğimiz ve finansmanını kurtardığı yaklaşık 28 bin riskli bağımsız birimin imzası hazır elimizde. Biz yüklenici firmaların Kiptaş'a başvurması istiyoruz.
Döviz, enflasyon vesaire hepsinin bize problemleri büyük oldu. Yoksa bir sıfır maliyetle girmiştik binaya, o olacaktı. Buradan metrekare kaybedeceğiz ama depreme dayanıklı sıfır bir binaya taşınacağız.
Merkez Bankası'na göre konut fiyatları bir önceki yıla göre %58,3 arttı. Dönüşümün önündeki en büyük engelse sürekli artan maliyetler. Çimento sadece 10 gün içinde %43 zamlandı.
Gerekli önlemler alınmaz ise bu maliyetler daha da hızlı artarak devam edecek. İnşaat sektöründe malzeme tedariği yapan firmaların üretimini teşvik edecek yöntemler bulması lazım merkez yönetimi.
Yani bir kat hakkı arttırıp vermediler, maliyeti 7 kat arttırdılar. Esnaf kiraya da vergiye de yetişemiyor.
Esnafı zorlayan şeyler artan maliyetler. Kira giderleri, stopaj, yani başka masraflarımız, elektrik, su, hepsi bizi zorluyor. Bayağı bir çökertiyor açıkçası.
Esnaf şu an bitik durumda. Yani perişanız. Şu an 69 artı spotaj var. Bir ay sonra bunun mal sahibi tekrar zam yapacak. Artık esnafına kalmış bir şey.
Kirası zaten yüksek. Ayda 69 bin lira ödüyor esnaf Celal Barınmaz. Bir de stopajı var. Yaklaşık 14 bin lira da devlete ödüyor kiracı olduğu için. Döndürmekte zorlandığı dükkanın sadece kapısını açınca bile binlerce liralık giderle karşılaşıyor esnaf.
Stopajlı vergimizdi, kiramız birden yükseldi, %100'ün üzerine çıktı. Hatta geçen sene iyileştirme yaptık, bu sene %200 arttı. Küçük esnaflar kapatmaya kadar gittiler.
böyle böyle biz de ayakta durmaya çalışıyoruz açıkçası.
İstanbul Bakırköy'de 250 kişi kapasiteli bir lokantadayız. Tam da yemek saati olmasına rağmen bu lokantada şu anda sadece tek bir kişi yemek yiyor. Dükkan kirası ise 69 bin lira. Stopaj, diğer vergiler, faturalar eklenince esnaf yükün altından kalkamıyor. Dükkanını döndürmekte zorlanıyor.
Yaz sezonu geldi. Yazıda bize pek iyi gelmiyor çünkü genelde insanlar tatillere falan gidiyor. 10-15 masa, en az 10 masa olması lazım en az yani.
Özellikle büyük şehirlerin işlek caddelerinde dükkan kiraları on binlerce lirayı buluyor. Konutlarda olduğu gibi %25 zam sınırı uygulaması da yok esnaf için. Artan enflasyonla birlikte dükkan kiraları da yükselişte. Bir de brüt kiranın %20'si kadar stopaj ödemek zorundalar.
Artan fiyatlardan tabii ki de hem halkımız hem de biz de muzdarip olduk. Çünkü bir fiyat söylediğimizde müşteriler de buna karşılık hani çok pahalı, işte yaptırmak istemiyorlar, çıkıp gidenler oluyor.
Durumlar kötü, görüyorsunuz halimizi, esnafın halini. Kiralardır, giderlerdir bir sürü.
Fehime Gündoğdu 20 yıldır aynı dükkanda terzilik yapıyor. Ancak ilk kez bu yıl maliyetlerin altından kalkmakta zorlanıyor. Çoğu zaman aylık kazancı asgari ücreti bile bulmuyor.
Küçük esnafın zaten kazandığı çok az bir şey. Yani asgari ücreti bile tamamlayamıyoruz.
Mon pantolon paçası gelse 100'er liradan 1000 lira yapacak zaten. Günde de 10 tane gelemeyeceğine göre. Hani atıyorum bir gün 5 tane geliyor, bir gün 2 tane geliyor.
Alım gücünün düşmesi nedeniyle işlerinin azaldığını söyleyen esnaf artan giderler karşısında dayanabilmek için çıkış yolu arıyor.
Çok satışımız olması lazım. Vatandaşta çok gelir olmadığı için de çok satış da olmuyor. Hem mal al, hem dükkanın giderlerini karşıla, hem kirayla ilgilen. İki ortağız mesela, yetişmekte zorlanıyoruz.
Esnafı da unutmayın yani, unutmasınlar. Şimdi tabii birkaç mesaj okumak istiyorum. Askerlik borçlanması konusunda asker, polis ve memurlar adeta yok sayıldı diyor bir izleyicimiz. 3600 ek göstergeyi hatırlatan memur emeklileri, memurlar var. Aynı zamanda staj çıraklık başlangıcı olsun diyen izleyicilerimiz var. Staj çıraklık sigorta başlangıcı olsun diyen. Muazzez Abacı'dan Vurgun şarkısını isteyen izleyicilerimiz var. Vereceğiz bir playlist. Şimdi bakalım vize zulmüne.
Sayın Cumhurbaşkanı orada konuklara sosis kızartırken kendisini bayağı bir azimle bekledim. Dedim ki arkadaşlar ben bu konuyu Cumhurbaşkanı'na söyleyeceğim. Ben bir daha bu fırsatı bulamayabilirim. Şaka yapıyorsun dediler. Hayır şaka yapmıyorum dedim. Birisinin onun bunu söylemesi gerekiyordu. Yani ben gerçekten gözü kararttım.
Gözünü kararttı. Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier'ın karşısına çıktı. Sanatçılar, sporcular, iş adamları, turizmciler vize sıkıntısı yüzünden yurt dışındaki işlerini yapamaz hale geldi. Dünyaca ünlü ney sanatçısı Burcu Karadağ Almanya Cumhurbaşkanı'yla İstanbul'daki resepsiyonda karşılaşınca vize sorununu anlatarak yardım istedi. Steinmeier dinledi, sonra da yanındakilere bu sorunu çözün dedi.
Dedim ki ben ülkemi yurt dışında temsil eden bir sanatçıyım. Özellikle son yıllarda sizden vize alamıyorum. Ya da alıyorsam da çok kısa dönem vize alıyorum. Lütfen dedim sizden yardım rica ediyorum. Bu konuyla ilgilenmenizi rica ediyorum.
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'deki ilk gününün akşamında Büyükelçiliğin Tarabya'daki tarihi yazlık rezidansında davete katıldı. O davette ney sanatçısı Burcu Karadağ'ın da dinletisi vardı. Öğrencilerden akademisyenlere randevu alamayan, alsa da vize verilmeyen herkesin sesi oldu Karadağ.
Bu gerçekten çok yaralayıcı bir şey çünkü biz oraya sadece sanatımızı yapmaya gidiyoruz. Almanya'ya bir konserim vardı ve randevu verme süreçleri, vize onaylanma süreçleri normalden daha fazla uzun süre almaya başladığı için konserimi kaçırmak durumunda kaldım. Bu maddi ve manevi anlamda hakikaten çok üzücü.
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a da bunları anlattı Burcu Karadağ. Gözünün önünde talimat verdi Cumhurbaşkanı.
Birkaç soru sordu. İşte hani nerede yaşıyorsun, ne yapıyorsun, kimlerle çalışıyorsun gibi. Sonra baktı ki benim elimden kurtuluş yok. Yanındaki büyükelçilere ve konsoloslara lütfen bu işi çözün, ilgilenin dedi sağ olsun.
Almanya Cumhurbaşkanı'nın sözü turizmcileri de umutlandırdı. Çünkü vize sorununun etkilediği mesleklerin başında turizmciler geliyor.
Birçok turu iptal etmek zorunda kaldık. Tabii bunlar çok ciddi bir gelir kaybına ve birçok firmanın da hatta batmasına, iflas etmesine kadar sonuçlara sebep oluyor. Bunun tek sorunu vizenin verilmemesi.
Vize sorunu yüzünden turları iptal etmek zorunda kalan turizmciler de sıkıntının çözümünü bekliyor.
İnsanların seyahat özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Bu da aslına bakarsanız insan haklarına aykırı bir durumdur. İşin acı tarafı da yanıt alamıyoruz.
Şimdi burada son günlerin iki konusu, önemli konusuyla ilgili bir şey, bir farklı bir bakış açısından bakmak istiyorum. Bir, vize meselesi. Efendim, ayrıcalıklı vize imkanları değişik gruplara, bu çözüm değil. Türk pasaportunun değerinin artması lazım. Bu da hükümetin sorumluluğudur. İki, mesela lokantalar, kafeler pahalı diye düşünülüyor ve bununla ilgili protestolar yapılıyor ya. Onlar pahalı olabilir ama asıl bakılması gereken şu, biz fakiriz. O da ekonomi, o da hükümetin meselesidir. Tatil. Tatilde de aynı arayış var tabii. Ucuz tatil arayışı.
Neden karavan?
İstediğim her yer benim oluyor. Kaliteli bir otele gidiyorsunuz. Manzarası çok güzel ama fiyatları da güzel. Fakat ben karavana onun yanına aldığımda aynı şeyi minimal bir fiyatla yaşıyorum.
Otellerin yüksek fiyatlı olması daha çok karavana çekiyor insanları. Otellerin fiyatlarına baktıktan sonra gelip ya biz karavan almak istiyoruz, hem kendi yürüyen evimizi de yanımıza taşımak istiyoruz diyorlar.
Otellere binlerce lira vermek istemeyenler, manzarası sürekli değişen, doğayla iç içe tatil imkanı sunan karavanlara büyük ilgi gösterdi. Ancak karavanların fiyatları da dövize bağlı maliyet artışıyla katlandı. Motokaravanların ortalama fiyatı 3 milyon lira. Çekme karavanların fiyatları ise 300 bin lirayla 1 milyon lira arasında değişiyor.
İnsanların gelir düzeyleri çok düşük olduğundan dolayı yapabilecekleri en minimum masrafla tatil imkanı yaratmak istiyorlar.
Evet, karavan bakıyoruz. Tatile gittiğiniz zaman bir noktada kalmak zorunda kalıyorsunuz. Otellerde pahalı olduğu için işte karavan insanlara daha cazip gelmeye başladı.
Alternatif tatil seçenekleri arasındaki karavan turizmi giderek yaygınlaşıyor. Karavan sahibi olmak isteyenler İstanbul Yenikapı'da düzenlenen fuara akın etti.
İnsanlara karavancılığı tanıtıyorum. Ben istiyorum ki herkes doğaya gelsin, doğayı sevsin, karavancı olsun, kampçı olsun diye. Benim misyonum burada bu. Eşimle beraber de geziyoruz biz.
Evcin ailesi 15 yıldır karavanda yaşıyor. Bu da 8. karavanları. Son karavanlarının içinde tuvalet var, banyo var, çift kişilik yatak var ve bu şekilde mutfak bölümü var. Bu karavanda 4 kişi çok rahat bir şekilde konaklayabiliyor. Bu yıl 3 milyon liraya mal ettikleri bu karavanın geçen yılki maliyet fiyatı 2 milyon liraydı.
Karavan maliyetleri arttığı gibi şu an karavanlar bile artık maliyetli bir yaşam. Öyle ucuz değil. Eskiden biz bunlar gözümüze gelmezdi. Mazot, altyapı, sanayiye gidiyorsunuz ekstra maliyetler derken her şey çok pahalandı.
Başta akaryakıt olmak üzere masrafları yıldan yıla artsa da hali hazırda karavan sahibi olanlar otellerden daha uygun fiyata tatil yapabildiklerini söylüyor.
Otele kıyasla karavanla gezmemiz daha mantıklı. Şimdi oteller daha pahalı oldu. İzmir'e gittim. Ya bu karavanla İzmir'e gidip gelmem benim 4,5-5 milyon lira mal oldu. Bizim için ekonomi bence.
Motokaravanların dışında bir de otomobilinizin arkasına takabileceğiniz bu şekilde çekme karavanlar var. Bu karavanların fiyatları da 300 bin liradan başlıyor. Özelliklerine göre 1 milyona kadar yükseliyor.
Bu içinde bulunduğumuz çekme karavan ne kadar?
Bu 650 bin lira en full donanım karavanımız. Güneş paneli, tentesi, sabit tuvaleti, büyük boy buzdolabı, otomatik park etme sistemi.
Geçen sene 200-250 bin bandında olanlar bu sene 450 bin bandında çekme karavanlar. Biraz zor ama motokaravan da tabii ki bizim açımızdan daha kullanışlı. Yani olsa daha iyi olur da bütçemizi biraz aşıyor.
Ortalık toz duman.
Afrika'dan gelen çöl tozu Atina'yı kapladı, gökyüzü turuncuya büründü. Meteoroloji Türkiye'de 17 ilde toz alarmı verdi.
Metreküpte 50 mikrogramın üzerinde bir toz solunumu insan sağlığı için zararlı olduğu ifade edilebilmektedir.
Türkiye'de bu hafta Libya üzerinden gelen çöl sıcağı etkili oluyor. Sadece sıcak değil, Kuzey Afrika'dan çöl tozları da geldi. Sahra çölünden rüzgarla taşınan tozlar önce Yunanistan'da kendini gösterdi. Başkent Atina'da toz bulutları şehri kapladı. Atina'da hava kirliliği artarken görüş mesafesi düştü. Mavi gökyüzü turuncuya döndü, Atinalılar şaşkına döndü. Çöl tozu Türkiye'ye de ulaştı. Ege ve Marmara'da, başta İstanbul ve İzmir'de etkili oldu. Birçok şehirde araçların üzeri tozla kaplandı. Hava kirliliği yaşandı.
Özellikle açık havada çalışan astım hastası insanlar için risk teşkil etmekte.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Uzmanlar da solunum ve kalp rahatsızlığı olanları uyardı. Çöl tozuna karşı koruyucu maske takmadan dışarı çıkmamalarını önerdi.
Ama tarıma çok faydalı. Şimdi bir ara vereceğiz. Sonra bir dakika bölümünde bakalım hangi şarkıya bağlayacağız. Efendim şimdi biraz ben memleketi tanıyorsam bu gündem Gülden Karaböcek'ten şaka yaptığıma bağlıdır gibi geliyor bana. Bence siz onun Armageddon Türk arada mixini dinleyin. Bakarsınız biraz daha sürem var. Üstüne de başka bir şey söyleyeyim. Çok da bu gibi durumlarda garipsememek gerekir. Çünkü yani 1700'lerin ortalarında Fransa Avrupa'nın en edebi toplumlarından biriydi. Ne İngilizler kadar edebiyatçılar siyasete girmişti. Ne İngilizler kadar gündelik işlerle uğraşıyor, ne Almanlar kadar felsefi kalıyorlardı. Ve Fransa'nın siyaseti yeniden tasarlandı. İki ülkeyi de o sayede geçebildi siyaset tasarımında. Türkiye'de de belki sanat böyle bir işe yarar. Bizden sonra Şahane Hayatım Var yeni bölümüyle iyi akşamlar.